Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve Meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 20 Ramazan 1445 ve Miladi 31 Mart 2024 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberlerinin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, İmam Ali Aleyhisselam'ın Şehadeti, Dinleyicilerle Baş Başa ve Kur'an'da İslami Düşüncenin Genel Hatları podcast'i adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Bu sabahki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani.
Sizlere haberleri sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıkları başlıyoruz. Bugün 12 Fevri'nin İran İslam Cumhuriyeti günüdür. Cumhurbaşkanı Reisi'den Kur'an-ı Kerim'in insan inşa eden öğretilerine uymaya vurgu. İran Dışişleri Bakanı Filistin İslam Mücadele Hareketi'nin saldırıya karşı mücadeledeki önemli rolünü takdir etti. Hale savaşın nihai galibi Filistin milletidir dedi. İranlı ping pong oyuncusu kız dünya serbest müsabakasında ikinci oldu. Ve İngiltere'de yüz binlerce kişi Gazze için ulusal yürüyüş düzenledi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Şems'i 12 Fevri'den İran İslam Cumhuriyeti günüdür. İslam devriminin zaferinden bir aydan biraz daha fazla bir süre sonra İran'ın Müslüman halkı, tarihi bir referanduma katılarak İran'ın bölge ve coğrafyasında İslam Cumhuriyeti'nin kutsal sisteminin kurulmasına evet dedi ve İslam devrimini dönüştürdü. İslami bir sisteme geçerek İran'ın adını dünyaya duyurma yolunda büyük bir adım attılar. Her yıl 12 Fevri'den insanlık tarihinin en büyük ve en önemli referandumlarından birinin yapıldığı ve İran'ın devrimci halkının yaklaşık %99 oranında İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşuna evet oyu verdiğinin hatırlatıcısıdır. Dolayısıyla İslam Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 12 Fevri'den sadece İran halkı için değil, özgür halklar için de İslam devriminin en kalıcı ve unutulmaz günlerinden biridir. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni 12 Fevri'ni anlatarak bugünün İslam hükümetinin ilk günü ve Allah'ın günü olduğunu, İran halkının ilahi ayetlere uyduğu hiç gün olduğunu söyledi ve İslam'ı yeniden canlandırdı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, tüm düzeylerde Kur'an-ı Kerim'e teveccühün hayata geçirilmesi ve yetkililerin Kur'an-ı Kerim'in insan yapan öğretilerini hayata geçirmeyi unutmamaları gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'da İmam Hümeyni Musallası'nda düzenlenen Kur'an-ı Kerim hadimlerini takdir etme etkinliğinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet ve İslamiyet'in İran'ın iki temel sütunu olduğunu ve İran milletinin yaşamlarının içinde Kur'an-ı Kerim'in bulunmasını esas talep olarak istediğini belirtti. Reisi, İslami hükümetin Kur'an-ı Kerim ve öğretileri uyarınca kurulması gerektiğini değinerek, insanlığın mutluluğunun Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine uymaya bağlı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca bugün Müslüman toplumunda birlik şifresinin Kur'an-ı Kerim'e teveccühten ibaret olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Reisi, bazı ülkelerde hükümetlerin desteğiyle Kur'an-ı Kerim'in ateşe verilmesinin Kur'an'ın azametinin farkında olduklarından kaynaklandığını kaydetti. Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerine de değinen Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonistler ve insan haklarını savunduğunu iddia eden Batılıların cinayetlerinin derinliğini, işgal altındaki Filistin ve Gazze'de görmenin mümkün olduğunu, insan haklarının en büyük ihlalcilerinin sözde savunucuları olduğunu ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Filistin ulusunun haklarını savunmada ve Siyonist rejimin saldırganlığına karşı mücadelede oynadığı önemli rolü övdü. Dışişleri Bakanı İnformasyon ve Sözcülük İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Cumartesi günü Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale ve beraberindeki heyetiyle yaptığı görüşmede Filistin direniş liderleri ve temsilcilerinden Dünya Kudüs Günü arifesinde Tahran'ı yaptığı ziyaretin bölge ve dünya için önemli bir mesaj taşıdığını, bu ilki Dünya Kudüs Günü'nün dünya özgür ulusları tarafından daha büyük bir ihtişamla kutlanacağından emin olduğunu belirtti. İran'ın diplomatik servisinin başkanı, Filistin ve Gazze şeridindeki direniş hareketlerinin mevcut savaşta birliğini Filistin ulusunun değerli tezahürlerinden biri olarak niteledi, Filistin direniş hareketlerinin birliği ve uyumu ve kahramanca çatışması ve de Filistin milletinin tarihi ve örneklik direnişi ışığında düşmanın moralinin bozulduğunu ve tüm zorluklar ve acılara rağmen çeşitli siyasi, hukuki, uluslararası ve sahadaki cephelerde Filistin milletinin büyük zaferlere imza attığını kaydetti. Siyonist rejim içinde çok katmanlı krizlerin arttığını değinen İran Dışişleri Bakanı, bugün Filistin milletinin her zamankinden daha güçlü olduğunu ve dünya milletleri tarafından desteklendiğini, Siyonist rejimin ise her zamankinden daha fazla nefret edilip izole edildiğini ifade etti. Bakan Emir Abdullahyan, gelecek dünyanın şüphesiz Filistin milletinin daha fazla zaferine ve direnişine tanık olacağını vurguladı. Ziyad Nahale, İran İslam Cumhuriyeti'ni Filistin milletinin Kudüs'ün ve İslam dünyasının gerçek destekçisi olarak niteledi ve İslami İnkılabı rehberi, Cumhurbaşkanı, hükümet ve İslam milletinin Filistin milletine sürekli desteğini takdir etti. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, Siyonist rejimin Gazze şeridine karşı 6 ay süren eşitsiz savaşına ve Amerika'nın bu rejime kapsamlı siyasi, uluslararası, askeri ve askeri desteğine de Filistin ulusunun ve onca acıya, zorluğa, binlerce şehit vermesine ve Gazze'nin işgal rejimi tarafından tamamen kuşatılmasına rağmen direnişin Siyonist rejimin stratejik hedeflerinden hiçbirinin gerçekleşmesine izin vermediğini ve saldırganlar ve onların destekçilerinin Gazze şeridinin direnişini kırmadığını vurguladı. Siyonist rejimin Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşı tüm dünya için büyük bir sınav olarak nitelendiren Ziyad Nahale, son 6 ayda Filistin halkı için dost ve düşmanın gerçek yüzünün netleştiğini söyledi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, Siyonist düşmanın tüm suçlarına rağmen Filistin milletinin tarihi bir direniş gösterdiğini, Amerika ve bazı hükümetlerin Siyonist rejime sınırsız desteği nedeniyle Lübnan, Yemen, Irak ve Suriye'deki direniş hareketlerinden Filistin milletine onurlu desteğini esirgemediğini ve gelinen aşamada bölgede direniş cephesinin en fazla birlik ve beraberliğe sahip olduğunu ifade etti.
İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale, size söz veriyorum bu savaşı kazanacağız ve Filistin milletinin direnişi tüm dünyaya örnek olacak ve nihai zaferle sizlerle tekrar buluşacağım dedi. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Yeneli görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz aylarda Aksa tufanında büyük rol oynayan ve Filistin'in yanında yer alan İran Dışişleri Bakanı ile önemli bir toplantı yaptık. İran İslam Cumhuriyeti'nin aktif diplomasisi, Filistin direnişinin yaklaşımlarını açıklama ve destekleme konusunda büyük rol oynadı ve beklediğimizde buydu açıklamasında bulundu. Ennehale açıklamalarının devamında İran, Filistin milletini desteklemektedir. Ve eğer İran İslam Cumhuriyeti'nin açık desteği olmasaydı, Filistin'in Aksa tufanındaki direnişini sürdürmesi kolay bir mesele olmazdı ifadelerini kullandı. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri en son olarak şunları kaydetti. İran liderlerine ve yetkililerine ve İran halkına bizi her zaman destekledikleri için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Sizlere söz veriyorum bu savaşı kazanacağız. Filistin milletinin direnişi tüm dünyaya örnek olacak ve zaferle sizlerle buluşacağız.
İran'ın genç kadın ping-pong oyuncusu Elena Rahimi, Contender Dünya Serbest Masa Tenisi yarışmasında gümüş madalya kazandı. Lübnan'da düzenlenen bu yarışmanın finalinde Hintli rakibi karşısında mağlup olan Rahimi, gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu yarışmalarda Elena Rahimi, İran'ın teknik direktörü Reza Fereci tarafından yönetildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın sokaklarını dolduran yüz binlerce Filistin destekçisi gösterici, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla 11. kez ulusal yürüyüş düzenledi. İngiltere'nin başkenti Londra'nın sokaklarını dolduran yüz binlerce Filistin destekçisi gösterici, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla 11. kez ulusal yürüyüş düzenledi. Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nün 48. yıl dönümünde başkentteki Russell Meydanı'nda toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla şehrin merkezindeki ünlü Trafalgar Meydanı'na yürüdü. Göstericiler Gazze'de soykırımın durdurulması çağrısında bulunarak İsrail'e silah satışı nedeniyle İngiliz hükümetini soykırımın suç ortağı olmakla itham etti ve bir an önce silah ihracatının durdurulmasını istedi. Ellerinde Gazze'de katliam var, bizim vergilerimiz İsrail'in savaş suçlarını fonluyor ve ellerini Rafah'tan çekin yazılı pankartlar taşıyan Filistin destekçilerinin yürüyüşü Trafalgar Meydanı'nda son buldu. Polis Filistin'e destek yürüyüşüne katılan göstericilerden bazılarını ise gözaltına aldı. Filistin yanlılarının gözaltına alınmasına yürüyüşe katılan vatandaşlar tepki gösterdi. Geçen hafta İngiliz Avam Kamerası'ndan bir grup temsilci bu ülkenin Dışişleri Bakanı'na yazdığı iki ayrı mektupta Filistinlilerin öldürülmesini durdurması için Siyonist rejime karşı diplomatik baskının artırılmasını talep etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçen pazartesi bu bölgede acil ateşkes sağlanmasına destekleyen bir kararı onayladı. Bu kararda tüm tarafların Ramazan ayında çatışmaların derhal durdurulmasına saygı duymaları isteniyor. Ancak bu kararın onaylanmasına rağmen işgalci rejimin mazlum Filistin halkına yönelik suçları hala devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği suçların başladığı 7 Ekim'den bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 32.705 Filistinli şehit oldu, 75.190 kişi de yaralandı.
Geçtiğimiz aylarda ve Gazze Savaşı'nın başlangıcında Gazze'deki Filistinli sivillerin Siyonistler tarafından gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması dünya medyasında geniş yankı bulmuştur. Sivil esirlerin soyulması ve gözlerinin bağlanması IŞİD'in Irak ve Suriye'deki eylemlerini hatırlattı. Tekfirciler ayrıca bu iki ülkede çok sayıda sivilin gözlerini bağlayarak onları aşağılamak ve korkutmak amacı ile yere yatırdılar. İsrail rejimiyle IŞİD'in pek çok ortak noktası vardır. Sivillerin öldürülmesi, çocukların öldürülmesi, hastanelere, yardım merkezlerine ve araçlara saldırması, yasak silahların kullanılması, insanlara suyun kesilmesi, yaşamsal ihtiyaçların çok yok edilmesi ve hayati altyapının yok edilmesi, ırkçılık, zorunlu göç, uluslararası yasa ve sözleşmelerin yok sayılması ve inkar edilmesi, fiziksel işkence ve esirlere yönelik zihinsel istismar, asker sivil ayrımının yapılmaması, soykırım ve diğer ulusların topraklarından gasp edilmesi, cami ve kiliseler dahil olmak üzere kültürel kimliklerin yok edilmesi, Siyonistler ile IŞİD arasındaki ortak paydanın örnekleri arasında yer alıyor.
Amerikalı senatör Bernie Sanders, sosyal medya hesabından Washington Post gazetesinin İsrail'e silah satışına ilişkin haberini paylaştı. Sanders, Amerika'nın İsrail'e sivilleri hedef almayı bırakması yönünde yaptığı çağrıya rağmen aynı anda binlerce bomba göndermesini eleştirdi. Washington Post'un haberine göre Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayanarak verilen bilgiye göre Biden yönetimi İsrail'e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatını onayladı. Bu sevkiyatın Kongre'ye bildirilmeden ve kamuoyuna durulmadan gerçekleştirildiği belirtilmişti. Amerika yönetimi İsrail'e 25 F-35 savaş uçağı, uçak motoru, 1800 MK-84 güdümsüz bomba ve 500 MK-82 güdümsüz bomba gönderilmesine onay verdi. Sanders bu durumu tiksindirici olarak nitelendirerek İsrail'e daha fazla bomba yok şeklinde açıklamalarda bulundu. Amerika'nın İsrail'e silah sevkiyatına son verilmesine gerektiğini vurgulayan Sanders, suç ortaklığının son bulması gerektiğini belirtti.
İsrail rejimi medyası, Lübnan Hizbullah hareketinin işgal topraklarının kuzeyindeki stratejik kazanımlarını itiraf etti. Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği korkunç suçların ve bu bölgedeki Filistinlilere yönelik soykırımların ardından son birkaç ayda Lübnan Hizbullah'ı işgal altındaki toprakların kuzeyinde bu rejimin askeri mevzilerini hedef aldı. Bu konu söz konusu bölgelerde yaşayan Siyonistlerin korkmasına da neden olmuştur. Şu ana kadar on binlerce Siyonist direniş saldırıları korkusuyla Lübnan sınırlarında yakın yerleşim yerlerini terk etmiştir. İran Öğrenciler Haber Ajansı'nın haberine göre İsrail medyası Lübnan Hizbullah'ın işgal altındaki toprakların kuzeyine yönelik saldırılarından İsraillilerin bölgeden ayrılmasına ve bu bölgelerin boşaltılmasına yol açtığını duyurdu. Siyonist İsrail'in Kanal 13 televizyonuna konuşan askeri uzman Alon Ben David, Lübnan Hizbullah hareketinin kuzeydeki yerleşim birimlerinin boşaltılmasında başarılı olduğunu bildirdi. Ben David, kuzeyde güvenliği nasıl sağlanacağını sormamız gerekiyor. İsrail'in bunu yapma gibi planı yoktur. Ordu Hizbullah'la karşılıklı saldırılara devam edebilir ama onu asla geri adım atmaya zorlayamayacaktır, dedi.
İşgal altındaki Filistin'de yapılan bir anketin sonuçları Siyonistlerin %61'inin Gazze Savaşı'nın Hamas hareketinin çöküşü ile sona ermesine inanmadığını gösteriyor. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Ferver'in 1403, Hicri Kameri 21 Ramazan 1445 ve Miladi 31 Mart 2024 Pazar. Bugün Hicri Kameri 21 Ramazan 40 yılında Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın birincisi İmam Ali Aleyhisselam şehit edildi. 19 Ramazan tarihi seher vakti İmam Ali Aleyhisselam sabah namazını ikame ettirdiği sırada Havaric güruhundan İbni Mülcem Muradi'nin zehirli kılıcıyla alnından aldığı darbe sonucu yaralandı ve 2 gün sonra 21 Ramazan tarihinde şehit oldu. Bu şehadet olayı İslam ve Müslümanlara ağır musibet verdi. Nitekim o hazretin yaşam tarzı ve hükümet biçimi ve değerli sözleri yüzyıllar geçmesine rağmen adalet ve hakikat peşinde olanlar için yol gösterici etkisi olmaktadır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın değerli sözlerini içeren Nehcül Belaga, fesahat ve belagat açısından eşini rastlanmayan en mükemmel eserdir. Hazreti Ali Aleyhisselam değerli evlatlarına vasiyetinde ahlaki meseleleri en dakik biçimde ele almıştır. Bu vasiyetin bir kısmında şunlar belirtilmiştir. Siz ve hanedanım ve benim tavsiyelerimi alan herkesi işlerinde düzenli olmasını, günahlardan sakınmasını tavsiye ediyorum. Yetimlere önem verin ve komşularınıza iyilik yapın. Kur'an-ı Kerim'e yönelin ve ondan uzaklaşmayın ve başkalarının bu konuda sizden önde olmalarına izin vermeyin. Namaza büyük önem verin, zira dinin temelidir.
Yıl önce böyle bir günde Hicri Şemsi 12 Ferverdin 1358'de Müslüman İran milleti İslam devrimi zafere kavuştuktan sonra düzenlenen ve 2 gün süren bir referandumun sonunda tarihi bir seçim yaptı. Bu referandumda İran milleti %98.2'lik olumlu oy oranı ile İran'da İslam Cumhuriyeti nizamına evet dedi. O günden sonra her yıl 12 Ferverdin günü İran İslam Cumhuriyeti günü olarak İran'da kutlanmaya başladı. Gerçi Müslüman İran milleti İslam İnkılabı sırasında da defalarca ülkelerinde
İslam Cumhuriyeti nizamına istediklerini ilan etmişti. Ancak İmam Hümeyni İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra ülke genelinde bir referandum düzenlenmesine ve ülkenin gelecek siyasi nizamı hakkında halkın görüşüne başvurulmasına vurgu yaptı. Yapılan bu referandum İslami nizamın karşıtlarını münzevi etmekle kalmadı, aynı zamanda tüm dünyaya da Müslüman İran milletinin İslam dininin öğretilerine dayanan halkçı ve demokratik bir nizam istediğini gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni, İran'da İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın ilan edilmesi dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi. Hepinize onca gencin şehadeti ve onca dayanılmaz acıların ardından düşmanı dize getirdiğiniz ve kesin kararınızla İslam Cumhuriyeti Nizamı'na evet dediğiniz ve ilahi adalet hükümetini ilan ettiğiniz gün kutlu olsun. Bu hükümette milletin tüm kesimleri bir ve eşittir ve ilahi adalet nuru her tarafı aydınlatacaktır ve Kur'an-ı Kerim ve sünnetin rahmet yağmuru herkesin üzerine eşit olarak yağacaktır. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Ferberdin 1369'da ünlü İranlı araştırmacı Hüseyin Emadzade İsfahani vefat etti. Onun ünlü eserleri arasında İslam Dünyası ve Dünyada İslam adlı eserlerine değinebiliriz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadeti durumu özel programı.
Gece yarısı gelip çatmıştı. Gecenin ıssızlığı ve sessizliğinde vakurlu adımlarla ilerliyordu. Omuzladığı yük her zamanki gibi ağırlıktan nefes kesiyordu. İki yetim çocuğun yaşadığı evin kapısına dayandı. Defalarca erkek çocuklarını sırtına bindirmiş ve taşımıştı. Onların sevinç çığlıkları atmasına sebep olmuştu. Yetim çocukların evlerinin kapısının önüne birkaç günlük azıklarını bırakıp kapıyı çaldıktan sonra uzaklaştı. Cüzdanlı bir ihtiyarı hatırlayarak hızlandı. Şehrin dışındaki bir harabede ihtiyar adam onu bekliyordu. Bu cüzdanlı adamın Ali'den başka dostu kalmamıştı. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam sakin bir şekilde harabeye doğru ilerleyip ihtiyar adamın azığını verdi. İmam Ali Aleyhisselam daha sonra cüzamlı adamdan af diledi. Adamın gözyaşları akmaya başladı. ''Niçin benden af diliyorsun?'' diye sordu. İmam Ali Aleyhisselam hiçbir şey söylemeden uzaklaştı. Gece yarısı bizzat kendi elleriyle ağaçlarını ekip kurduğu hurmalıktan geçti. Derin bir özlem vücudunu sarmıştı. Buluşma anı gelip çatmıştı. Camiye girdi, uyuyanları uyandırdı. Herkesi namaz kılmakla, Allah'la ünsiyetin lezzetini tatmaya çağırdı. Sabah ezanı anları yaklaştıkça onun duyguları daha farklı hale geliyordu. Kendi kendine söylendi, dostla buluşma anı yaklaşıyor. Sabah namazının ilk rekatını ilahi aşkla kıldı. Secdeden başını kaldırınca İbn-i Mülcem'in zehirli kılıcı mübarek başına indi. Mihrap pak kana bulandı. Ali aleyhisselam çığlığı semayı sardı. Kabe'nin Allah'ına and olsun ki kurtuldum diye haykırdı. Haber hızlıca yayıldı. Kufe halkı telaş içinde camiye doğru koştular. Fakat
Ali aleyhisselam büyük bir huzur ve güven içinde Peygamber Efendimizin şu sözünü hatırladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Canım Ali, toplumun en acımasız kimseleri sana darbe indirip yüz ve sakalını kanına boyayacaktır. Evvelin evveli Muhammed Ali, zahir batın Kerem Şah-ı Merdan'ın, tenimiz Muhammed, canımız Ali, cümle Şad-ı Hurrem, Şah-ı Merdan. Hak belasın versin mülcem oğlunun, hançer ile kanın saçtı Ali'nin, terk eyledi Bağdat gibi şarını, ecel burcu boynun büktü Ali'nin.
Resulullah'ın tartışılmaz hak halefi ve tevhid-i hükümetin en öncü rehberi olan Hazreti İmam Ali aleyhisselam, Hicri Kameri, Ramazan ayının 21. gününde Kufe şehrinde şehit düştü. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, insanlığın en büyük hamisi, Müslümanların en vefalı dostu, Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin en gözde kardeşi ve sahabesiydi. İmam Ali aleyhisselamın imamet ve hilafeti tarihinden yaklaşık 1400 sene geçtiği halde, onun söz ve tavsiyeleri, fetva ve hükümleri, rahmet yağmuru gibi İslam alemiyle insanlığa ışık tutmaktadır. Şu dünyada benim gönül verdiğim birisi Muhammed, diğeri ise Ali. Adına, şanına kurban olduğum birisi Muhammed, diğeri ise Ali.
Lübnanlı Hristiyan düşünür, araştırmacı ve yazar George Gerdak, İmam Ali ve İnsani Adaletin Sesi adlı 5 ciltli kitabında Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın dünya görüşü, inanç sistemi ve adaletini anlatıyor. Dünya Müslümanları ve düşünürleri arasında büyük bir itibar ve değere sahip olan bu Hristiyan düşünür ve yazar, birkaç gazeteci yazarla yaptığı söyleşide Ali aleyhisselama duyduğu aşk ve sevgisini şu şekilde izah ediyor.
Coşkulu ve neşeli bir çocuktum. Ebedi eserlere büyük ilgi gösterirdim. Her gün okuldan çıkıp kaçardım ve bulduğum bir kitapla bir çeşme başına sığınırdım. Okul müdürü ve öğretmenleri ailemi çağırıp yaptıklarıma itiraz ederlerdi. Sadece kardeşim Fuat yaptıklarımızı desteklerdi. Kardeşim şair ve düşünür biriydi. Ona göre ben okul dışında daha fazla şeyler öğrenebilirdim. Bir gün Fuat kalın bir kitabı bana hediye edip dedi ki, Arap edebiyatının tümü bu kitapta özetlenmiştir. İşte bu kitap Nehcül Belâ'ydı. Ben o çeşme başına gidip sırtımı kayalığa dayayıp Hazreti Ali'nin Nehcül Belâ'sındaki tatlı ve veciz sözleri denizinde gark oldum.
George Jordak ayrıca diyor ki, ben ve ailem Hristiyan olup Hristiyan mahallesinde oturuyorduk. O ana kadar Ali aleyhisselamı tanımıyordum. Fakat Nehcül Belaga'yı okuyarak İmam Ali'nin edebiyatının tutkunu oldum. Üniversiteyi kazandığımda eş zamanda Arap edebiyatı ve felsefesi dalında eğitim gördüm. Bu iki branşta yeniden edebiyat ve felsefe alanında büyük bir şahsiyet sayılan İmam Ali ile karşılaştım. Bu yüzden yetkin ve gözde bir kişiliğe sahip olan İmam Ali hakkında ayrıntılı bilgiler toplamaya karar verdim. Nitekim İmam Ali hakkında yazılan birçok kitap okudum fakat pek ikna olamadım. Çünkü Ali'nin parlak çehresi tam olarak keşfedilip anlatılmamıştı. O kitapların yazarları Ali'nin yöneticilik boyutunu algılayabilmişlerdi fakat onun insani çehresini tespit edememişlerdi. Bu yüzden Ali'nin parlak, değerli şahsiyetinin derinliklerine inmeye çalıştım. Bu amaç doğrultusunda yeniden Güney Lübnan'daki mahallemizde bulunan çeşme başına geri döndüm.
George Gordak yaptığı araştırma ve tespitlerden sonra İmam Ali Aleyhisselam'ın çehresini şu şekilde tanımlıyor. Eğer bir havuzu dalgalandırmak isterseniz el hareketiyle bu işi gerçekleştirebilirsiniz. Fakat büyük bir havuzu dalgalandırmak isterseniz büyük bir taşı onun ortasına atmalısınız. Eğer denizi dalgalandırmak isterseniz büyük bir dağı denize indirmeniz gerekiyor. Fakat engin ve geniş bir okyanusu hiçbir şeyle dalgalandıramazsınız. İşte bu okyanus Ali'dir. Mazlumun ahu figanı ve gece yarısında Yüce Allah korkusundan başka hiçbir şey Hazreti Ali Aleyhisselam'ın varlığını ve kalbini dalgalandıramaz.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın tarihin baş tacı ve parlak şahsiyeti olmasına sebep olan şey, Emirül Mü'minin Ali Aleyhisselam'ın kişiliğinde saklı çelişik özelliklerin vahdet ve uyum içinde bir arada bulunmasıdır. İmam Ali Aleyhisselam'ın öz vücudundaki görünüşte çelişik ve tezat dolu özellikler güzelim ve gözde bir şahsiyeti yaratmıştır. İmam Ali'nin düşünce ve inanç yapısıyla hükümet programları, onun halka duyduğu eşsiz aşk ve sevgi lafta değil, özde bütünleşmiştir. Bu yüzden İmam Ali'nin gazve ve seriyeleri, öğretileri ve adaleti, düşünce ve eylemleri, yüksek aşk ve mantıkı, doğal, şeffaf ve açık bir bütün olarak gönülleri etkileyip ferahlatır ve akılları aydınlatır. İmam Ali Aleyhisselam halka insan olarak değer verdiği, hayvanların mahrum bırakıldıkları marifet ve irfanla donatıldıklarının bilincinde olduğu için insanlığı ilim ve öz bilince çağırıyordu. Onun muhatabı ayrım gözetmeksizin hem yetki sahibi hem de sıradan bir insandır. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ey insan! Senin hayır ve menfaatlerin biriken yüksek servet ve kalabalık evlat sayısında değil, yüksek ilim ve bilincinde saklıdır.
Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Ali ilim kapısı ve en bilge insandır. İmam Ali Aleyhisselam ilim definelerini halkın inisiyatifine bırakmaya büyük özen gösterirdi. Halkı bilmediklerini kendine sormaya çağırırdı. Çünkü yeryüzü ve semanın yollarını iyi biliyordu. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam, ilim ve kültür öğrenmek için çalışan, cahil ve bilgisiz bir insana alim biri gibi nitelendirirdi. Fakat fikri donukluk yaşayan alim ve bilgini cahil ve bilgisiz biri olarak tanımlardı. Yiğit ve korkusuz bir insan olan İmam Ali Aleyhisselam'ın büyük hareketleri ve fedakarlığı sonucu İslam ve Müslümanlar büyük zafer ve başarılar kazandı. Fakat bu yiğit ve yüce insanın kalbinde intikam duygusuna yer yoktu. Nitekim Emirül Müminin dost ve yakınlarına affetme ahlakıyla donanma tavsiyesinde bulunup şöyle buyuruyor. Serverlik ve büyüklük intikam almakla elde edilemez. Bir taraf yok edilmedikçe diğer tarafın kurtulması da söz konusu olmayan savaş alanında bile İmam Ali Aleyhisselam affı, zaferin zekatı sayıp
şöyle buyurur: "Düşmanına da iyilik yap. Çünkü en tatlı zafer budur."
İmam Ali aleyhisselam hayatı boyunca emin olan ve verdiği sözü tutan, ahde vefa gösteren biriydi. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Cemel Savaşı'nda kendisine karşı kılıç çeken ve savaş ilan edenleri kesin yenilgiye uğrattıktan sonra büyük bir olgunlukla affetti. Sıffin Savaşı'nda da İmam Ali ile ordusuna karşı suları kapatan Muaviye ordusunu yenilgiye uğrattıktan sonra affedip suyu düşman ordusuna açtı. Nihayet İmam Ali aleyhisselam kanı döküldüğünde tek kaygı duyduğu şey katili İbn-i Mülcem'e karşı kötü davranılmamasıydı. Nitekim oğlu İmam Hasan'a buyurdu ki: "Katil azarlanmasın ve hakları çiğnenmesin. Fakat kısası yapılsın." İmam Ali aleyhisselam kamil bir insandı. Rus tarihçi Petrosevski'nin deyimiyle Ali öz itibarıyla İslam'a ve peygamberine koşulsuz inanan, onlara sarsılmaz aşk duyan dindar silahşör biriydi. İmam Ali doğru sözlü, doğru amel sahibi, sadakatli ve iffetli biriydi. Evliyaullah'ın en mükemmel örneğiydi. Amerikalı tarihçi Will Durant şöyle diyor: "Ali, Allah yolunda takva, tevazu, ihlas, adaletin en seçkin örneğiydi. O güzel yüzlü, güzel huylu, düşünür, bilgin ve ahde vefaya bağlıydı. Alim ah eyledi, eridi sızdı. Kamberde eyledi, ayrılık sezdi. Oğlu İmam Hasan tabutu düzdü. Tabutu misamber koktu Ali'nin."
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikte olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü mektuplarımıza geçmeden önce mübarek Ramazan ayı içerisinde özellikle Kadir gecelerini idrak ettiğimiz bu gecelerde yapmış olduğunuz dua ve ibadetlerin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ediyoruz. Bu arada Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet günlerini de idrak etmekteyiz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Şimdi sıradaki mektuplarımıza geçelim.
İhsan Demirel isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Kadir gecesi Allah kitabında bizlere müjdelediği gibi 1000 aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu gece alemin özünün kadrini ve kıymetini bilme, adaletin bütün insanlık için geçerli olduğunu idrak etme ve tefekkür ederek akıl etme gecesidir. Bu gece cahiliye zilletine gömülmüş, idraklere Rabbini bildiren gecedir. Bu gecenin ihyası tüm Ramazan ayının ihyası gibidir. Bu gece alemin özünün kadrini ve kıymetini bilme, adaletin bütün insanlık için geçerli olduğunu idrak etmek ve tefekkür ederek akletme gecesidir. Bu gece cahiliye zilletine gömülmüş idrakleri Rabbine bildiren gecedir. Kadir gecesi, kitaptan uzak kalan ümmetin kitabın vahyi ile buluşması için bir vesile, bir hatırlatıcı, öze dönüş için bir imkan, geçip giden ömrün muhasebesi için bir işaret taşı ve gafletten uyanma gecesi olarak Müslümanlara Rabbimizin bir ikramıdır.
Evet, şükürler olsun ki bir kez daha mübarek Ramazan aylarını ve bin geceden daha hayırlı olan Kadir gecelerini Rabbim bizlere kavuşturdu. Bu mübarek gecelerde dua ve ibadetten inşallah geri kalmayalım. Evet, bakalım mektubunda neler yazmış dinleyicimiz. İsterseniz ben okuyayım mektubu.
Tabii, buyurun.
Evet. Kadir gecesi alemin özü mesabesindeki insanlar olarak kadrimizi, değerimizi bilmemiz gereken bir gecedir. Kadir gecesi değer gecesidir. Kadir gecesine atfedilen bu değer tüm değerini Kur'an-ı Kerim'den almaktadır. Çünkü Kur'an bu gecede inmeye başlamıştır. Kadir gecesini gereği gibi anlayıp hakkıyla değerlendirmenin yolu, Kur'an-ı Kerim'in eşsiz mesajlarını anlamaktan geçer. Bu itibarla Kadir gecesi Kur'an'ı öğrenme ve Resulullah'ı tanıma, onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terk etme vesilesi kabul edilmelidir. Peygamber Efendimiz faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermekte ve bu gecede Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle diyerek dua etmemizi tavsiye etmektedir. Rabbimiz hepimizi affa muhatap kullarından eylesin. İnşallah. Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun, zorda kalan, sıkıntı çeken, bela ve musibetlerle mücadele eden tüm Müslüman kardeşlerimizin işlerini kolaylaştırsın. Gecenin karanlığından aydınlık sabahlara ulaştırsın. Evet, dinleyicimiz çok güzel bir konuya değinmiş. Bu Kadir gecesinde faziletli, kaderlerin belirlendiği bu faziletli gecelerde. Hep birlikte şu anda içinde bulunduğumuz bu zor şartlarda, özellikle Filistinli kardeşlerimizin, savunmasız Filistinli sivillerin, kadınların, çocukların, çocuk katili Siyonist rejimin silahları altında gece gündüz demeden rastgele ateşleriyle şehit olmalarının artık son bulması için de bu gecede dua edelim hep birlikte, değil mi?
Evet.
Yeri yani, gelmişken burada
gerçekten
onları da yad edelim.
Acımasızca katlediliyor. İşte özellikle Ramazan ayında,
evet,
onlar hiç umursamadan İşte bu katliamları vahşice sürdürüyorlar.
İşte bu Kadir gecelerinde bizler de bunu fırsat bilerek bence hepimiz, bütün İslam alemi ellerimizi havaya kaldırıp kendimiz için af talebinde bulunurken Yüce Allah'tan da dua edelim ki Allah'ım artık Siyonistlerin zulmü bitsin. Artık Filistinliler kendi
yani,
vatanlarında,
bütün
dünyada dostluk, barış, huzur, mutluluk olsun. Yani zulümler kalksın, işkenceler bitsin, cinayetler, ölümler artık son bulsun. Bir an önce Filistin halkı kendi vatanlarında serbestçe yaşayabilmeleri, kendi özgürlüklerine kavuşabilmeleri için de dua edelim.
İnşallah.
Evet, dinleyicimize çok teşekkür ediyor. Selam ve dualar gönderiyoruz. İsterseniz sıradaki diğer mektuplarımıza
evet,
geçelim.
Thank you. Mahmut Koç isimli dinleyicimiz ise gönder yazısında şu satırlara yer veriyor. Kadir Gecesi içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bu hayırlılık bu gecede ilahi hoşnutluk için yapılan davranışlarımızla ilgili Rabbimiz katında amellerimizin değeridir. Böylece Allah insanların Allah rızası için yaptığı işlerin ve duaların mükafat olarak kat kat fazlasıyla kendisine dönme fırsatını bir kez daha vermektedir. Evet, böyle gün ve gecelerde bu tekliflere fırsat bilip hataların muhasebesini yapmalı ve kulluk bilinciyle tevbe istiğfar edip günahlara bir daha dönmemeliyiz. Öyleyse Müslümanlar böyle bir hüküm gecesini gafletle geçirmemeli. Her şeyin Allah'tan geldiğini ve her an Allah'a döneceğini bir kez daha muhasebe etmeli, affını istemelidir. Kadir Gecesi, imanlı gönüller için büyük bir fırsat, bağışlanma ve günahlardan arınma gecesidir. Her konuda olduğu gibi Kadir Gecesi'nin ihyası konusunda da Peygamberimiz ve ashabı örnek alınmalı. Kur'an gecesinde kul hayatını tekrar gözden geçirmeli ve Kur'an'ın ışığı altında hayatına çeki düzen vermeli, yaşantısını İslam'a uyumlu hale getirme gayreti içerisinde olmalıdır.
Evet, dinleyicimiz mektubuna şu şekilde devam ediyor. Ramazan ayı boyunca İslam coğrafyasında kadın, çocuk, yaşlı demeden kardeşlerimize reva görülen zulüm, şiddet ve cinayetlerin üzüntüsü yüreğimize dağılıyor. Bu hüzünle Ramazanımız buruk geçiyor. Kadir gecesini idrak ederken dünyanın neresinde olursa olsun açların, yoksulların, mahrumların, mağdurların, zayıf bırakılmışların, zulme uğramışların, kimsesizlerin haklarına dikkat kesilmek, onların dertleriyle dertlenmek, acılarına ortak olmak, yaralarını sarmak hepimizin görevidir. Zalimlerin hak ve hukuk tanımayan, azgınlaşan ve şımaran iradelerine karşı kimsesiz, mazlum ve mağdurlar için dualar ve yardımlarla tavır almak. Kısacası insanlığın barış ve huzuru için hayrın anahtarı, şerrin kilidi olmak yeryüzündeki bütün Müslümanların sorumluluğudur. Dinleyicimize teşekkür ediyor, dua ve selamlar kendisine gönderiyoruz.
Leyla Akar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu ifadelere yer veriyor. Yoksulluk, zihninizi giderilmemiş ihtiyaçlarında meşgul eder. Yalnızlığın, terk edilmişliğin ve çaresizliğin diğer adıdır yoksulluk. Böyle durumlarda en yakınınızdakiler bile en uzağınıza taşınır ve fark edilmediğinizi, yok sayıldığınızı görürsünüz. Adınız insandır ama yoksul olarak damgalanmışsınızdır ve kimsenin uğramadığı bir mahzene terk edilirsiniz. Yoksulluğun suç olmadığını hatta sabırla karşılaştığınızda büyük bir kazanca dönüşeceğini söyleyenlerin sizi yalnızlıkla cezalandırdıklarını görürsünüz. Sınandığınızın farkına varır ve ihtiyaçlarınıza ulaşabilmek için toprağa tırnaklarınızla kazırsınız. Ancak sınandığınız şey Servetiniz ise işin rengi değişir. Böyle durumlarda zihniniz uyuşur, duygularınız donuklaşır ve akla karayı seçemez hale gelirsiniz. Sınandığınızı unutursunuz, başınızı yukarıya kaldırıp kibirle yürür ve yoksullarla yan yana gelmekten kaçınırsınız. Dinleyicimizin gönderdiği mektubundan dolayı teşekkür ederek yazılarının devamını diliyoruz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.ir olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir elektronik posta adresimizde gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden de bize ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon hem faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacak. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran adresini kullanabilirler.
Parsude yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsude Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Deniz Şener, Musa Duvar ve Fatma Aydın adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi iletirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Peygamber döneminde hem peygamber Allah'a itaat ve ibadet iddiasında bulunuyordu, hem de ona karşı cephede onunla savaşanlar, sabotaj yapanlar, onlar kendileri için iddiada bulunuyorlardı. Onlar Allah'a itaat etmenin tamamen onların inisiyatifinde olduğunu sanıyorlardı veya kendi tabirleriyle kendileri sanmıyorlardı. Allah'a itaat ettikleri gösterişinde bulunuyorlardı. Doğru mu? Değil mi? Güneş gökyüzünde ve tam tepedeydi ve oruçluların kurumuş dudakları sıcak ve yakıcı bir günden haber veriyordu. Eve gidip dinlenmek yerine camiye gelerek öğlen namazını cemaat olarak kılmak ve Ramazan ayının ilk gününde Hicri kameri 1394, miladi 1974, hatibin sohbetlerinden yararlanmak isteyen oruçlular. Camidekilerden bazıları Hatip'i tanıyorlardı. Büyük bir şevk ve coşku ile yeni ve çekici sözler söyleyen genç din adamı Seyyid Ali Hameni. Çok sade olmasına rağmen derin anlamları olan ve muhatabını düşünmeye sevk eden sözler. Konuşmasının ana teması Kur'an'dı fakat atasözlerinden, terimlerden ve şiirlerden de yardım alıyordu. Görünüşe göre zengin bir kelime hazinesi vardı. Yaşı genç olmasına rağmen güçlü bir edipti. Selamlar değerli dinleyiciler. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast programımızın ikinci bölümünü dinliyorsunuz. Geldi bilge biri tekkeden okula, kesti tarikat ehlinin sözünü. Sordum, alim ile abid arasında nedir fark? Ki ondan seçmişsin bu grubu. Dedi ki, o kilimini dalgadan kurtarmaya çalışıyor ve bu boğulanı kurtarmaya çalışıyor. Genç din adamı, Müslüman alim ile Hristiyan papaz ve abid arasındaki farkı güzel ve akıcı sözlerle anlatıyor. Müslüman alim bir köşede oturarak inzivada yaşamak yerine meydana iniyor ve boğulmakta olanın elini tutuyor ve bu hareket sadece bir tek onun görevi değildir. Hiçbir Müslüman diğer insanın boğulması karşısında kayıtsız kalamaz. Tabii ki boğulmakta olan birini kurtarmak hedefiyle suya dalmak için yüzme bilmenin şart olduğu gibi günahkarların kurtarılması için de takvaya bürünmek gerekir. Allah'ın bize Kur'an'da Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz buyurması takvanın zaferin başlangıcı ve aracı olmasındandır. Başkasını kurtarmak isteyen biri kendini donatır. Takva ise Müslümanların günah darbelerine karşı korunmak için giydikleri kalkandır ve daha sonra günahkarları kurtarmak için tehlike dolu bölgeye giriyorlar. Seyyid Ali Ali İmran suresinin 132 ila 136. ayetlerini mübarek Ramazan ayının ilk günü için seçmişti. O başlangıçta 132. ayeti tilavet etti. Allah'a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Sonra camidekilere sordu. Acaba Allah'a itaat etmekle peygambere itaat etmek birbirinden farklı mı? Neden Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin buyuruyor? İkisini bir arada belirtmek gereksiz değil mi? Hayır. Eğer sadece Allah'a itaat edin dese ve peygambere itaat edin zikredilmezse, peygamberin karşısında olanlar biz Allah'a itaat ediyoruz iddiasında bulunabilirler. İddianın alanı geniştir. Herkes Allah'ın kulu ve ona boyun eğdiğini iddia edebilir. Peygamber döneminde hem peygamber Allah'a itaat ve ibadet iddiasında bulunuyordu, hem de ona karşı cephede onunla savaşanlar, sabotaj yapanlar, onlar kendileri için iddia ediyorlardı. Onlar Allah'a itaat etmenin tamamen onların inisiyatifinde olduğunu sanıyorlardı veya kendi tabirleriyle kendileri sanmıyorlardı, Allah'a itaat ettikleri gösterişinde bulunuyorlardı. Doğru mu, değil mi? Bazıları kendileriyle yalnız kalınca nasıl siyah bir karneleri olduğunu biliyorlar. Tüm söylediklerinin tepeden tırnağa yalan olduğunu anlıyorlar. Fakat insanlara Allah'ın iyi kulları olduklarını, yaratana boyun eğdikleri gösterisi yapıyorlar. Bunlar gerçekten Allah'a tapan, halka karşı tespit edilmeli. İşte burada Allahü Teala müminler için itaat ve zarureti hakkında şöyle buyuruyor. Allah'a itaat edin ve peygambere de. Eğer peygambere söylemeseydi Resulullah düşmanları biz Allah'a itaat ediyoruz derlerdi. Bu yüzden Allah'a itaatin ne demek olduğu belirlenmeli. Kendilerini Allah'ın kulları bilen fakat Allah kanununun kulu olmayanlar, kanunlara uymayanlar, kulluğu gerektiren kriterlere sahip değiller. Bunlar nasıl biz Allah'ın kullarıyız diyebilirler ki? İmam Hüseyin Aleyhisselam camisinin genç din adamı buraya varınca dikkatlice baktı ve sesini yükseltti. Allah'a itaat edin ve peygambere de. Daha sonra daha yumuşak bir ses tonu ile 132. ayetin devamını kıraat etti. Le'ellekum ki size merhamet edilsin. Allah'ın merhameti ne demek? Allah'ın rahmetine maruz kalmak ne demek? Burada Kur'an'ın ifadesiyle bizim sıradan düşüncemiz arasında bir karşılaştırma yapalım. Biz diyoruz ki eğer günah işlediysek, eğer Allah'a boyun eğmediysek, eğer farzlarımızı, sorumluluklarımızı ve görevlerimizi yerine getirmediysek, Allah'ın merhametinden medet umuyoruz. Allah bize acısın. Bu bizim iddia ve sözümüzdür. Yani bizim halkımızın sıradan sözleri, Allah'ın rahmetini ne için istiyorsun? Kendi görevlerimizi yerine getirmediğimiz için, halbuki biz boyun eğmemişiz, ilahi sorumluluk ve görevi dikkate almamışız. Böyle durumlarda şöyle diyoruz, bizim hiçbir amelimiz yok. Ancak eğer Allah merhamet ederse, Kur'an ayeti tam tersidir. Diyor ki, amel edin, itaat edin, belki Allah'ın rahmetine nail olursunuz. Allah'ın rahmeti ancak bir milletin kendi görevini yerine getirdiği zamandır. Allah o zaman o insanlara merhamet eder ki ona itaat etsinler, kendi görevlerini yerine getirsinler. Yüz milyonlarca Müslüman Allah'ın rahmet yağmurunun başlarına yağmasını mı beklesin? Öyleyse daha çok bekleyin. Seyyid Ali 132. ayeti tekrarladı ve şöyle dedi. Allah'a ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Muhataplarını minbere mıhlayan konuşma tarzıyla onlara sordu. Ne demek Allah'a itaat edin? Allah'a itaat nasıl olur? Kendisi yanıtladı bu kez. Allah'a itaat edin. Allah'a itaat tüm görevleri ve ilahi hüccetleri omuzlamaktır. Bizim sorumluluğumuza verilen her şeyi yerine getirmektir. Nisa suresinin 65. ayeti şöyle buyuruyor. Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Evet, gerçek mümin böyledir. Eğer bir millet, bir ümmet böyle olursa ve kendini bu şekilde Allah'ın emrine verirse, o zaman ilahi rahmet ve onun sonsuz lütfuna nail olur. O zaman bir ümmet âlâ ulaşır. O zaman bir millet insani gelişime ulaşır. O zaman eli ve ayağından zincirler ve esaretler kırılır. O zaman ilahi rahmete nail olur. Camidekiler Hatib'in konuşmalarına öyle dalmıştı ki ne mübarek Ramazan'ın öğlen sıcaklığını ne de susuzluğunu hissediyordu. Caminin içindeki hava çok sıcaktı fakat Hatip hiçbir rahatsızlık hissetmeden veya bir an bile durmadan konuşmasına devam ediyordu ve Âl-i İmrân suresinin 133. ayetini tilavet etti. Dünyayı daha üstün ödüller almak için ondan daha hızlı hareket etmek gereken bir yarış meydanı gibi bilen ayet. Toplumun derslerini iyi tanıyan ve dini milletlerin afyonu olarak Müslüman milletlerin zihnine yerleştirmek için ne kadar kapsamlı bir propaganda yapıldığını bilen Seyyid Ali, halka hitap ederek şöyle dedi. Ey insan! Sana hızlanma demiyorlar, sana evde uyu demiyorlar. Güçlerini çalıştırma, sana din adına bunları söyleyen yalan söylüyor ve dinin böyle bir emir vermediğini bilmiyor. Din sana daha fazla hızlan diyor ama neye doğru sana layık olana, her ne olursa olsun sizin için küçük ve az olan dünyanın maddi hayatına değil. Ey büyük insan, senin büyüklüğünle, senin konumunla uyumlu olan şeye doğru hızlan. Hızın Allah'ın mağfiretine doğru olsun. Tüm göklerin onun karşısında küçük olan ilahi cennete, tüm dünya onun karşısında küçüktür. Dünyanın tamamı ona kıyasla küçüktür. Sen eğer bir şeye irade etmek istiyorsan, senin için yer ve gök küçük ve önemsizdir. Bunlardan daha büyüklerine azmet, mağfirete ki her şeyden üstündür. Mağfiret ne demek? Bazen birine küfrediyoruz, sonra özür diliyoruz. Beni bağışlayın veya zulmeden, suç işleyen, günah işleyen, yeryüzünde fesah çıkaran ve kışkırtan kişi Allah'ın azabını hak eder. Sonra kıyamet gününde döktüğü bir damla yağış veya ilgi veya yaptığı tevessül nedeniyle Allah da onun hatalarını bağışlar. Bu mu Allah'ın mağfireti? Hayır. Mağfiret, yüce Allah'ın hesapsızca istediği için birine sebepsiz lütufta bulunması değil, onun kendisi bu ilahi lütuf yolunda çabalamadan. Gufran yani bir boşluğu doldurmak ve iyileştirmek, sizin vücudunuz derin bir yara alır, burada size merhem verirler, yaranın iyileşmesi ve vücudun o bölgesinin kendi yanında kendi cinsini yaratması için ilaç sürersiniz. Bu yara dolar, iyileşir. Eğer verdiğimiz misalde ruhu bedene benzetsek, işlediğiniz her günah ruhunuzda bir yara oluşturur. Neden günah? Ruha darbedir diyoruz. Zira ruhun yücelmesi gerekiyor ve günah, insan ruhunu arzu ettiği mükemmellikten ve tekamülden alıkoyan her şeydir. Örnekleme ve benzetmede, bu darbe işte ruhta açılan yaradır. Bir günah işlenince bir eksiklik şekillenir. Allah göstermesin. Biri başkasının malını yerse, birileri yalan söylerse, birileri iftira atarsa bu işlerin her biri ruhunda bir boşluk oluşturmuştur ve ruhu yaralanmıştır, eksilmiştir, mükemmellikten geri kalmıştır. Şimdi bu günah mağfiret bulmalıdır. Yani bu boşluk, bu ruh eksikliği onun nefsinde oluşan bu eksiklik bertaraf edilmelidir. Buna gufran denir. Nasıl giderilir? Telafi etmekle. Yüce Allah, sen günah işlediğin için şimdi her ne kadar iyilik yaparsan biz o günahı asla yok etmeyiz demiyor. Allah inatçı değil ki, kendisi Taha suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Affedeceğim. Biz işlenen yanlışlar ve günahları göz ardı etmeye hazırız. Tabii telafi edildiği takdirde. Fakat kimin için? Ayetin devamı şöyle buyuruyor. Tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için. Evet, evriminizin yolu buradandır. Bu tarafa gitmeliydiniz. Sizi affetmeye hazırız ama ne zaman gelişmeye gittiğinizde, tekrar doğru yola döndüğünüzde, tövbe edin, yani dönün, imanınızı güçlendirin, salih amel işleyin. Amel, amelden gafil olmamak gerekir. Seyyid Ali daha sonra 133. ayetin 2. bölümünü ele aldı. Allah'ın muttakilere cennet vaat ettiği bölümü hafif gülümsedi ve şöyle dedi. Bilinen bir cümle vardır. Hani dindarlar birbirlerine siz artık cennetliksiniz diyorlar. Biraz duraksadı ve yine aynı gülümsemeyle devam etti. Tabii eğer inşallah sizi içeri alırlarsa hepimiz cenneti arzu ediyoruz. Hepimiz dualarımızda cenneti talep ediyoruz. Fakat bizzat Allah'ın kendisi biz bu cenneti takvalı olanlar için hazırladık diyor. Bu sofrayı insanlardan özel bir grup için serdik. Onlar kimlerdir? Takvalı olanlar. Bir sonraki ayet, 134. ayet, muttakilerin bazı özelliklerini anlatıyor. Takvanın şartlarından biri infak etmektir. İnfak etmek harcamaktan farklıdır. İnfak harcamaktır ama her türlü harcamak değil. İnfak bir boşluğu dolduran, gerçek bir ihtiyacı gideren harcamaktır. Bugün bir şeye, örneğin su ve havaya ihtiyacı olan millete başka bir şeyde yardım edersen burada infak etmemişsin, parayı çarçur etmişsin. Öyleyse infak herkesin işi değildir, zeki insanların işidir. Onlar ihtiyaçlar ve boşlukları anlıyorlar ve o ihtiyaçlar ve boşlukları dolduruyorlar. Ayetin devamı, öfkelerini yenenlere işaret ediyor ve onları takvalı insanlar olarak tanıtıyor. Öfkelerini yenenler kimlerdir? Öfkelendikleri zaman sabrediyor ve öfkelerini dinince akıl ve dirayetle daha iyi olanı yapanlardır. Muttakilerin bir diğer belirtisi onların affedenlerden olmalarıdır ve insanların hataları ve kaymalarını affedenlerdir. Halkın suçmelerini göz ardı etmek gerekir. Fakat hatalar ve günahların birçoğu sade bir suçme değildir. Allah da böyle bir günahı zor göz ardı eder. İnat ve kasıtlı olarak işlenen hatayı göz ardı etmemek gerekir. Fakat insanların genelde çok sayıda olan suçmeleri ve kusurları affedilebilir. Peki, takvalı olanların diğer belirtileri nelerdir? 135. ayette şöyle okuyoruz. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. Evet, Allah'ı anmak bizim elimizde bir vesiledir. Şeytana karşı Allah ipini hatırlamak bizim elimizdedir. Bizim zeki düşmanlarımızın bizim önümüzde oluşturdukları tehlikeden kurtulmak için. Allah'ı anmak çok değerlidir. Muttakiler bir hata işlediklerinde veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlarlar. Onlar günahları için bağışlamayı talep ederler ve mağfiret dilerler. Bu boşluğun iyileşmesine çalışırlar. Fakat bu da Allah'ın yardımı olmadan olmaz. Bu yüzden Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Allah'tan başka kimse insanların günahlarını bağışlayamaz. Senden hareket ve Allah'tan bereket, çalışma ve çabalama bizden ve kabul görmek ise Allah'tan. Öyleyse çalışmak ve hareket etmeyi kendi dosyamızdan silemeyiz. Buna ilaveten muttakiler günah bildikleri şeyin üzerine ısrar etmezler. Bu insanlar çalışma ve çabalamaktan vazgeçmezler. Günahları için istiğfar ederler. Hata ve günah yoluna ısrar etmezler. Bir sonraki ayete göre böyle insanların mükafatı Allah'ın mağfireti ve altından nehirler akan cennetlerdir. İşte onlar mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Evet, Seyyid Ali sözlerini burada bitirdi ve gelecek toplantılarda ehli amel hakkında daha fazla konuşacağına söz verdi. Ardından Kur'an-ı Kerim karesi Hatib'in yerine geçti ve seçilen aynı ayetleri tilavet etti.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve atiyullaha ve rasule leallekum turhamun. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
Değerli dinleyicilerimiz, Ayetullah Hameneyi'nin sözlerinden derlenen Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast programımızın ikinci bölümünü dinlediniz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz. Bugün 12 Ferverdin, İran İslam Cumhuriyeti günüdür. Cumhurbaşkanı Reisi Kur'an-ı Kerim'in insan inşa eden öğretilerine uymaya vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Siyonist rejimin saldırganlığı karşı mücadeledeki önemli rolünü takdir etti. Ennehale savaşın nihai galibi Filistin milletidir dedi. İranlı ping pong oyuncusu kız dünya serbest müsabakasında ikinci oldu. İngiltere'de yüz binlerce kişi Gazze için ulusal yürüyüş düzenledi. Sanders'den İsrail'e silah satışı eleştirisi. İsrailler Hamas'ın çöküşüne güvenmiyor. Hizbullah'ın işgal altındaki toprakların kuzeyindeki stratejik kazanımları ve İsrail'e IŞİD arasında şaşırtıcı benzerlikler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.